6. Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Yaşam Başka Yerde, Milan Kundera, İletişim Yayınları, 7. baskı, 1995 İstanbul, Türkçe'ye çeviren Levent Kayaalp, okuyan Ayşe Ceren Savcı. Sadece çağdaş Çekoslovak edebiyatının değil, dünya edebiyatının önde gelen yazarlarından Milan Kundera, erken yaşta üye olduğu Çekoslovak Komünist Partisi'nden 1949 yılında çıkarıldı. Gülünecek Aşklar adlı hikaye kitabı 1968 öncesinde basıldı. İlk romanı Şaka 1968 Prag Baharı'nın sembollerinden oldu. 1968 Ağustos'undaki Sovyet müdahalesinin ardından Yüksek Sinema Enstitüsü'ndeki görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve kitapları yasaklandı. 1975'te karısıyla birlikte Fransa'ya yerleşti. 1979'da Gülüşün ve Unutuşun Kitabı isimli romanının yayınlanması üzerine Çekoslovak vatandaşlığından çıkarıldı. Eserleri 20 dile çevrilen Kundera, Fransa, İtalya, ABD ve İsrail'de çeşitli ödüller kazandı. Milan Kundera'nın son yıllarda dünyada en fazla ilgi gören romanlarından biri olan kitabı, Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği de İletişim Yayınları tarafından basıldı. Birinci bölüm ya da Şair Dünyaya Geliyor. Şaire nerede gebe kaldığını düşündüğünde annenin aklına 3 olasılık geliyordu. Bir gece park kanepesinde, bir öğleden sonra şairin babasının bir arkadaşının evinde ya da bir sabah Prag dolaylarındaki romantik bir köşede. Aynı şeyi baba düşündüğünde şairin arkadaşının evinde ana rahmine düştüğünü sonucuna varıyordu. Çünkü o gün her şey ters gitmişti. Şairin annesi babanın arkadaşının evine gitmeyi kabul etmiyordu. İki kez kavga ettiler. İkisinde de barıştılar. Sevişirlerken komşu dairenin kapısının gıcırdaması üzerine anne telaşa kapıldı ve sevişmeyi kestiler. Sonra tekrar sevişmeye koyuldular. Şairin babasına göre gebeliğin nedeni olan karşılıklı bir huzursuzlukla sevişmeyi sona erdirdiler. Buna karşılık annesi şaire emanet bir apartman dairesinde, dairede tam bir bekara vidanlıklığı hakimdi ve anne üzerinde meçhul ev sahibinin pijamasının süründüğünü dağınık yatağı hatırladıkça tiksiniyordu. Gebe kaldığını bir an için bile kabul etmiyordu. Park kanepelerinde ancak orospuların sevişeceğini düşünerek istemeye istemeye ve zevk almaksızın sevişmeye razı olduğu park kanepesinde gebe kalma olasılığı da aynı şekilde reddediyordu. Şairin güneşli bir yaz sabahı Praglıların pazar günleri dolaşmaya çıktıkları bir vadide diğerleri arasında çarpıcı bir biçimde yükselen büyük bir kayanın dibinden başka yerde ana rahmine düşmüş olamayacağından kesinlikle emindi. Bu dekor birçok nedenden ötürü şairin ana rahmine düşüş yeri olarak uygundu. Öğle güneşiyle aydınlığından karanlık değil, aydınlık, gece değil gün dekoruydu. Doğal bir açıklığın ortasında yer alıyordu. Dolayısıyla havalanma ve kanatlar için biçilmiş kaftandı. Son olarak da kentin en uçtaki yapılarından çok uzak olmaksızın vahşiyane yarılmış topraktan fışkıran kayaların süslediği romantik bir manzaraydı. Tüm bunlar anneye o sırada yaşadıklarının anlamlı bir görüntüsü gibi geliyordu. Şairin babasına duyduğu aşk, anne babasının yaşamlarının sıradanlığına ve düzenliğine karşı romantik bir başkaldırı değil miydi? Zengin bir tüccarın kızı olup da öğrenimini henüz tamamlamayan meteliksiz bir mühendis severek sergilediği yüreklilikle bu boyun eğmez manzara arasında gizli bir benzerlik yok muydu? Şairin annesi o sıralarda büyük bir aşk yaşıyordu ve kayanın dibine geçirilen güzel sabahtan birkaç hafta sonraki düş kırıklığı bu aşkı hiç etkilemedi. Her ay yaşamını aksatan mahrem rahatsızlığın hayli geciktiğini sevinçle sevgilisine müjdelediğinde mühendis isyankar ama bize sorulursa yapay ve sıkıntılı, bilgisizlikle muhakkak normal ritmine dönecek olan önemsiz bir aksamanın söz konusu olduğunu belirtti. Anne sevgilisinin umutlarını ve sevinçlerini paylaşmayı reddettiğini sezdi. Yaralanmıştı. Doktor gebe olduğunu söyleyene kadar da bu meseleden bir daha ona söz etmedi. Şairin babası onları kaygılarından gizlice kurtaracak bir jinekolog tanıdığını söylediğinde ise anne hıçkırıklara boğuldu. Başkaldırının ne dokunaklı sonuçları oluyor. Önce genç mühendis için ailesine başkaldırmış, daha sonra ona karşı yardım isteyerek ailesinin yanına koşmuştu. Anne babası da onu düş kırıklığına uğratmadılar. Mühendisi buldular, açık açık konuştular. Ve kaçış yolu olmadığını anlayan mühendis, güzel bir evliliğe razı olup, kendi inşaat şirketini kurmasına olanak verecek, hatırı sayılır, Drahoma'yı tartışmasız kabul etti. Sonra gelin hanımın doğumundan bu yana ailesiyle birlikte yaşamakta olduğu villaya iki bavuldan oluşan mütevazi servetini taşıdı. Mühendisin hemen teslim olması, Şahin annesinin yüce bulduğu bir sarhoşlukla kendine attığı maceranın kesinlikle hak ettiğine inandığı paylaşılmış büyük aşk olmadığını görmesini engellemiyordu. Babası iyi iş yapan iki ecza deposunun sahibiydi ve kızı da hesabını biliyordu. Kendisi her şeyini aşka yatırdığında anne babasına ve onların sakin yuvasına ihanet etmekten bile çekinmemişti. Karşısındakinin de ortak kasaya eşit miktarda duygu koymasını isterdi. Haksızlığı gidermek amacıyla ortak kasaya yatırdığı sevgiyi geri çekmeyi arzuluyordu. Ve düğünden sonra da kocasının karşısına kibirli ve ciddi bir yüzle çıktı. Şahin'in annesinin kız kardeşi baba evinden yeni ayrılmıştı. Evlenmiş ve Pırağ'ın merkezinde bir daire kiralamıştı. Bu durumda yaşlı tüccar ve karısı giriş katındaki odalarda kaldılar ve mühendisle kızlarının babanın 20 yıl önce yaptırdığı zaman seçtiği düzeni aynen koruyan 3-2 büyük bir küçük odaya yerleşmeleri mümkün oldu. Dayalı döşeli bir mekanı yuva olarak benimsemek mühendisin sorunuydu. Çünkü sözünü ettiğimiz iki bavulun içindekilerden başka hiçbir şeye sahip değildi. Bununla birlikte odaların görünümünü değiştirmek üzere ufak tefek birkaç düzenleme önermekten de geri kalmadı. Ancak Şahin'in annesi kendisini jinekoloğun bıçağı altına göndermek istemiş olan adamın, anne babasının karşılıklı içtenlik ve güvenle dolu 20 yıllık sıcak alışkanlıklarının yaşadığı mekanın eski düzenini alt üst etmeye yeltenmesine göz yumamazdı. Genç mühendis bu kez de dövüşmeden teslim oldu ve sözünü edeceğimiz alçak gönüllü protesto ile yetindi. Çiftin odasında gri mermerden daire şeklinde bir levha ve bunu taşıyan sağlam bir kaideden oluşan bir masa, masanın üstünde de çıplak bir adam heykelciği vardı. Adam sol elinde belinin sağ tarafına dayadığı bir lir tutuyordu. Sağ kolu parmakları sanki tellerden henüz ayrılmışçasına havada anlamlı bir kavis çiziyordu. Sağ ayağı önde, başı hafifçe eğilmiş ve gözleri gökyüzüne çevrilmişti. Adamın son derece güzel bir yüzü ve bukleli saçları olduğunu ve heykelcinin yontulduğu kaymak taşının beyazlığının onu yumuşak bir kadınsılık ya da ilahi bir bekarete anıştıran bir şeyler kattığını eklemeyi unutmayalım. Zaten ilahi sözcüğünü kullanışımız da rastlantı değil. Kaidesine kazınmış yazıya göre lirli adam Yunan tanrısı Apollon'du. Ancak Şahin'in annesinin lirli adamı gördüğünde dişlerini gıcırdatmadığı pek nadirdi. Adam çoğunlukla bakışları poposunu sunuyor, bazen mühendisin şapkası için askı işini görüyor, bazen onarin başına bir ayakkabı asılıyor, kimi zaman da kokusu nedeniyle müzler pirini daha da iğrenç bir biçimde aşağılayan bir çorap giymiş oluyordu. Şahin'in annesi tüm bunları sabırla karşılıyorsa bunun tek nedeni kısıtlı mizah anlayışı değildi. Kocasının Apollon'un tepesine bir çorap geçirecek çaresizliğiyle kibarca gizlediği bir şeyi, onun dünyasını reddettiğini ve ona ancak geçici olarak boyun eğdiğini belli ettiğini anlamıştı. Böylelikle kaymak taşı heykelcik, gerçek bir eski çağ tanrısı, yani insanların dünyasına müdahale eden, yazgıları karıştıran, bilinmezi kotaran ve açıklayan bir doğaüstü dünya varlığı haline geldi. Genç kadın onu müttefiki olarak görüyor ve düşünen kadınlığıyla onu, gözleri bazen aldatıcı süsen renkleri alan ve ağzı soluk alıp verir görünen canlı bir yaratığa dönüştürüyordu. Kendisi için ve kendisi yüzünden aşağılanmış olan bu küçük çıplak adama aşık olmuştu. Enfes yüzünü hayran hayran seyrediyor ve karnında büyümekte olan çocuğun kocasının bu yakışıklı düşmanına benzemesini istiyordu. O derece benzesin ki kocasından değil yapıtlarından, genç adamdan doğduğunu düşleyebilsindi. Tıpkı geçmişte tablolarından birini acemi birinin karaladığı tuvalin üzerine yapan büyük Titien gibi, o da büyüsüyle karnındaki dölütünün çizgilerini düzeltmeyi, dönüştürmeyi ve güzelleştirmeyi arzuluyordu. İnsan soyundan bir dölleyicinin aracılığına gerek kalmadan anne olan ve böylece babanın burnunu sokup işleri karıştırmadığı bir ana sevgilisinin ülküsü haline gelen bakire Meryem'i sevgisel bir şekilde örnek alarak çocuğuna Apollon adını koymak istiyordu. Çünkü ona göre bu isim insan soyundan babası olmayan anlamını taşıyordu. Fakat bu denli şatafatlı bir adın ileride oğlunun başına iş açacağını ve kendisi gibi onun da el alemin eğlencesi olacağını biliyordu. Bu durumda Yunanlı gençlik tanrısına layık bir Çek ismi aradı ve aklına Jaromil, ilkbaharda seven ya da ilkbaharda sevilen anlamına geliyordu, adı geldi. Bu seçim herkesçe onaylandı. Zaten o sırada da ilkbahardı ve doğum evine götürüldüğü sırada leylaklar çiçek açmıştı. Birkaç saatlik ızdıraptan sonra genç şair annenin bedeninden dünyanın ıslak çarşafına yavaşça kaydı. Sonra şairi onun yatağının yanında bir beşiğe koydular. Enfes bağırışlarını dinledi. Sızlayan belini gururla dolmuştu. Bu gururu bedene çok görmeyelim. Hayli biçimli olmasına rağmen bu duyguyu şimdiye dek pek tatmamıştı. Kuşkusuz kalçaları biraz düz, bacakları da biraz kısaydı. Ama buna karşılık olağanüstü diri göğüsleri ve ipeksi saçlarının o kadar yumuşaktı ki bir saç modeli uydurmak güç oluyordu. Ardında göz kamaştırıcı değilse de kibar bir güzellik taşıyan yüzü vardı. Anne, çocukluğundan beri oldukça iyi dans eden, Prag'ın en iyi terzilerinden giyinen, elinde tenis raketiyle yakışıklı erkeklerin dünyasına kolayca girebilen ve baba evini küçük gören bir ablanın yanında yaşamış olduğundan her zaman güzelliğinden çok kibarlığının bilincinde olmuştu. Ablasının göz alıcı coşkunluğu, annenin asık yüzü, alçak gönüllülüğünü pekiştirmişti. O da protesto olarak müziğin ve kitapların duygusal ciddiyetini sevmeyi öğrenmişti. Mühendis tanımadan önce bir aile dostlarının tıp öğrencisi olan oğullarıyla çıkmış, ancak bu ilişki bedenine fazla güvence vermemişti. Delikanlının onu bir kır evinde fiziksel aşkla tanıştırmasının ardından ne duygularının ne de tensel isteğinin hiçbir zaman büyük aşkı tanıyamayacağına ilişkin kötümser inançla ilişkiye son vermişti. O sıralarda bakalaryasını yeni vermiş olduğundan yaşamın anlamını çalışmada görmek istediğini belirtti ve pratik bir adam olan babasını tahsis etmemesine rağmen edebiyat fakültesine yazıldı. Düş kırıklığına uğramış bedeni, sokakta kendisine laf atan ve 3 randevu evinden sonra da sahip olan mühendisle karşılaşmadan önce üniversite amfisinin geniş sıralarında 4-5 ay geçirmişti. Bu kez beden adam akıllı tatmin olduğundan bu işe kendi de şaşmıştı. Ruh üniversite kariyeri arzusunu çabuk unuttu. Ve soylu bir ruhun her zaman yapması gerektiği gibi hemen bedene yardımcı oldu. Mühendisin düşüncelerine, keyifli aldırmazlığına, hoş sorumsuzluğuna canı gönülden katıldı. Bu niteliklerin ailesine yabancı olduğunu bildiği halde onları benimsemek istiyordu. Çünkü onların sayesinde ızdırap verecek denli alçak gönüllü bedeni kuşkuyu bırakıyor ve şaşırtıcı bir şekilde kendi kendinin tadına varıyordu. O halde anne sonunda mutlu olmuş muydu? Tam anlamıyla değil. Kuşkuyla güven arasında gidip geliyordu. Soyunup aynanın karşısına geçtiğinde kendinin kimi zaman tahrik edici, kimi zaman da can sıkıcı buluyordu. Bedenini başkalarının beğenisine teslim ediyordu. İşte tüm belirsizliğin kaynağı da buydu. Umutla kuşku arasında tereddüt etmesine rağmen vakitsiz tevekkülden kesinlikle kopmuştu. Ablasının tenis raketi artık moralini bozmuyordu. Bedeni nihayet bir beden gibi yaşıyor ve böyle olmanın ne kadar güzel olduğunu anlıyordu. Bu yeni yaşamın aldatıcı bir vaatten öte bir şey, kalıcı bir gerçek olmasını diliyordu. Mühendisin kendisini üniversite sıralarından ve baba evinden çekip alarak bir aşk macerasını yaşam macerası haline getirmesini arzuluyordu. Bu yüzden gebeliğini sevinçle karşıladı. Kendi çocuğu ve mühendisle birlikte gözünün önüne getiriyor ve bu üçlü yıldızlara kadar yükseliyor ve evreni dolduruyordu. Önceki bölümde de açıklamıştık, anne aşk macerasını arayan adamın yaşam macerasından çekindiğini ve onunla birlikte yıldızlara kadar yükselen bir çift heykel haline dönüşmeye hiç de niyette olmadığını çabuk anlamıştı. Ancak bu kez güveninin aşığın soğuk tutumunun baskısı altında sarsılmadığını da biliyoruz. Çünkü çok önemli bir değişiklik olmuştu. Annenin hala aşığın bakışlarına bağımlı olan bedeni tarihinin yeni bir dönemine girmişti. Başkalarının gözünde bir varlık olmaya son vermişti. Artık henüz gözleri olmayan biri için bir bedendi. Dış yüzeyi artık bedeninin temel öğesi değildi. Henüz hiç kimsenin görmediği iç zarı başka bir bedene temas ediyordu. Dış dünyanın gözleri ancak onun önemsiz dış görünüşünü kavrayabilirdi. Onun için mühendisin niyetinin bile zerre kadar önemi yoktu. Çünkü kaderin hiçbir şekilde etkileyemezdi. Sonunda mutlak bir bağımsızlık ve özerkliğe kavuşuyordu. Büyüyen ve onu çirkinleştiren karnı gitgide artan bir gurur kaynağıydı. Doğumdan sonra annenin bedeni yeni bir döneme girdi. Oğlunun memesini arayan ağzını ilk hissettiğinde göğsünün orta yerinden kalkan tatlı bir ürperti tüm bedenine titreyen hüzmeler yaydı. Bu sevgilinin okşayışına benziyordu. Ancak fazladan bir şey daha vardı. Dingin bir mutluluk, mutlu bir huzur. Sevginin memesini öpmesi, bedeli saatler süren kuşku ve güvensizlikle ödenen bir saniyeydi. Oysa şimdi göğsündeki ağzın sürekliğinden emin olabileceği bir bağlılığın kanıtını getirdiğini biliyordu. Ayrıca bir şey daha vardı. Sevgilisi çıplak bedenine dokunduğunda hep utanma duygusuna kapılıyordu. Karşılıklı yakınlaşma her zaman için bir yabancılığın aşılmasıydı ve kucaklaşma anı yalnızca bir an sürmesi nedeniyle baş döndürücüydü. Utanmaysa yakasını hiç bırakmıyordu. Aşkı coşku verici hale getiriyor ama aynı zamanda kendisini bütünüyle teslim eder diye bedeni gözetim altında tutuyordu. Ancak bu kez utanma kaybolmuş, ortadan kalkmıştı. İki beden birbirine bütünüyle açılıyordu. Saklayacak hiçbir şeyleri yoktu. Şimdiye kadar hiç kendisini başka bir bedene böylesine teslim etmemişti. Başka bir bedende hiç kendisini ona böyle bırakmamıştı. Sevgilisi karnına dokunmaktan haz alabilirdi ama orada hiç yaşamış mıydı? Göğsüne dokunabilirdi. Ama ondan hiç içmiş miydi? Ah, hele o emzirme yok muydu? Dişsiz ağzından bir balık iğneleri andıran hareketlerini sevgiyle izliyor ve oğlunun sütüyle birlikte düşüncelerini, fantezilerini ve düşlerini de içtiğini hayal ediyordu. Bu ancak cennete rastlanabilecek bir durumdu. Beden bütünüyle beden olabiliyor ve asma yaprağı ardında gizlenmeye ihtiyaç duymuyordu. Dingin bir zaman diliminin sınırsız boşluğuna dalmışlardı. Adem ve Havva'nın bilgi ağacının meyvesini yemeden önce yaşadıkları gibi yaşıyorlardı. İyilik ve kötülüğün ötesinde bedenlerinde yaşıyorlardı. Bu kadarla da bitmiyordu. Cennette güzel çirkin ayrımı yoktur. Öyle ki bedeni oluşturan şeyler ne çirkin ne güzel, sadece enfestirler. Dişsiz olmasına rağmen diş etleri enfesti. Göğüs, göbek, küçük popo enfestiler. İyi çalışıp çalışmadığı dikkatle izlenen bağırsaklar enfesti. Çarpık kafadaki dik tüyler enfesti. Oğlunun giyirtilerini, çişini ve kakasını dikkatle izliyordu. Bu çocuğun sağlığı için kaygı duyan bir bakıcının özelinden öte bir şeydi. Küçük bedenin tüm etkinliklerini tutkuyla izliyordu. Bu kesinlikle yepyeni bir şeydi. Çünkü anne çocukluğundan beri kendisininkiler kadar başkalarının biyolojik etkinliklerinden de şiddetle tiksinirdi. Tuvalete oturmak zorunda kaldığında dehşete kapılıyor, en azından oraya girdiğinin görülmemesine özen gösteriyordu ve başkalarının önünde yemek yemekten utandığı dönemler oluyordu. Çünkü çiğneme ve yutma ona tiksindirici geliyordu. Gel gör ki oğlunun her türlü çirkinliğin üstünde yer alan biyolojik etkinlikleri kendi bedenini de arıtıyor ve haklı çıkarıyordu. Bazen memesinin ucunda kalan bir süt damlacığı çiğ damlası kadar şiirsel görünüyordu. Sık sık memelerinden birini alıp büyülü damlayı görmek için hafifçe sıkıyor, sonra baş parmağıyla dokunup tadına bakıyordu. Oğlunu beslediği sıvının tadına bakmayı istediğini düşünüyorsa da aslında istediği bedeninin tadını tanımaktı. Sütünü lezzetli bulduğundan da bu tat onu tüm diğer öz sular ve vücut sıvılarıyla barıştırıyordu. Kendi kendini lezzetli bulmaya başlıyor, bedeni kendisine doğanın tüm nesneleri gibi, ağaç gibi, çalı gibi, su gibi hoş, doğal ve iyi görünüyordu. Bedeninden o kadar memnundu ki onu ihmal ediyordu. Bir gün çok geç kaldığını, karnının beyazımsı çizgiler taşıyan kırışık, sarkık ve bol bir örtüyü andıran deriyle kaplı olduğunu fark etti. Ne gariptir ki buna fazla üzülmedi. Annenin bedeni buruşuk karnıyla bile mutluydu. Çünkü bu dünyayı ancak belirsiz çizgileriyle algılayan ve bedenler arasında güzellik ve çirkinliklerine göre ayrım yapılan zalim bir dünyanın var olduğunu bilmeyen gözler, bunlar cennet gözü değil de nedir, için bir bedendi. Çocuğun gözlerinin onu görmemesine karşılık Jeremy'nin doğumundan sonra uzlaşmayı deneyen kocasının gözleri onu olsa olsa fazla görüyordu. Uzun bir aradan sonra tekrar sevişmeye başlamışlardı. Ama önceden olduğu gibi değil, fiziksel aşk için ciddi ve mahrem anları seçiyorlar, karanlıkta ölçülü bir şekilde sevişiyorlardı. Anne bu işten memnundu. Bedeninin çirkinleştiğini biliyor ve oğlunun kendine verdiği doyulmaz iç huzurunu şiddetli ve tutkulu okşayışlarla bir anda kaybetmekten korkuyordu. Hayır, kocasının belirsizliklerle dolu bir haz, buna karşılık oğlunun mutluluk dolu bir dinginlik verdiğini asla unutmayacaktı. Ve teselli onun, artık emekliyor, yürüyor, konuşuyordu, yanında aramaya devam ediyordu. Çocuk ağır bir hastalığa yakalandığı zaman, anne 15 gün gözünü kırpmayıp acıyla kıvranan ateşli küçük bedenin yanından ayrılmadı. Ama bu dönemi bile bir tür huşu içinde geçirdi. Hastalık gerilemeye başladığında kucağında oğlunun bedeniyle ölüler dünyasını kat edip geriye döndüğünü düşündü. Bu ortak sınavdan sonra kendilerini hiçbir şeyin ayıramayacağını geçirdi aklından. Kocasının giysiler ya da pijamalar içindeki o ciddi ve içe dönük bedeni kendisinden uzaklaşıyor, günden güne içtenliğini yitiriyordu. Oğlunun bedeni ise her an kendisine bağımlıydı. Tabii ki artık emzirmiyordu ama onu tuvalete gitmeyi öğretiyor, giydiriyor, soğuyor, şapka ve elbise seçiyor, sevgiyle hazırladığı yemekler aracılığıyla her gün iç organlarıyla ilişkiye giriyordu. Çocuk 4 yaşına gelip de iştahsızlık çekmeye başladığında anne kaşlarını çattı. Onu yemeğe zorluyor ve ilk kez bu bedenin yalnızca dostu değil aynı zamanda efendisi de olduğunu hissediyordu. Bedense baş kaldırıyor, kendisini savunuyor, yutmayı reddediyordu. Ama çaresizdi. Anne bu nafile direnci ve bu boyun eğişi istemeye istemeye yutulan lokmanın ilerleyişinin izlenebildiği bu ince boynu garip bir zevkle seyrediyordu. Ah, oğlunun o bedeni yok muydu? Onun yuvası, cenneti, ülkesiydi o. Ya oğlunun ruhu? O cennet değil miydi? Evet, tabii ki evet. Jeromil ilk kez bir kelimeyi telaffuz edince ve bu kelime de anne olunca anne deli gibi sevindi. oğlunun tek ve biricik kavramdan oluşan zekasının yalnızca kendisiyle meşgul olduğunu ve gelecekte bu zekanın gelişeceğini, serpileceğini ve zenginleşeceğini fakat kendisinin her zaman onu kökü olarak kılacağını düşündü. Bu keyifli düşünceden güç alarak oğlunun dili kullanma becerisini kazanmaya yönelik tüm girişimlerini özenle izledi ve hafızanın nisyan ile malul, yaşamınsa uzun olduğunu bildiğinden bordo renkli ciddi bir defter alarak oğlunun ağzından çıkan her şeyi kaydetti. Annenin günlüğüne göz atacak olursak anne sözcüğünü daha sonra başka sözcüklerin izlediğini ve babanın meme, pipi, kuku, nene, dodo ve dada sözcüklerinden sonra 7. sırada yer aldığını görürüz. Bu basit sözcüklerden günlükte bunların her birine bir tarih ve kısa bir açıklama eşlik ediyor. Sonra ilk cümle kurma denemeleriyle karşılaşıyoruz. Şairin daha 2 yaşına girmeden anne cici dediğini öğreniyoruz. Birkaç hafta sonra da ah anneye diyor. Annesinin yemekten önce frambuaz şurubu vermeyi reddetmesi üzerine savurduğu bu tehdit nedeniyle yediği dayaktan sonra da başka anne istiyorum diye haykırıyor. Buna karşılık bir hafta sonra benim annem en güzel anne diyerek annesini çok mutlu ediyor. Başka bir seferde anne seni emzik gibi öpeceğim diyor ve dilini çıkarıp annesinin yüzünü yalamaya koyuluyor. Birkaç sayfa atlayınca ritmik biçimlenişi nedeniyle dikkatimizi çeken bir düşünme tarzına ulaşıyoruz. Büyük babası Jerome ile çikolatalı pasta vereceğini vaat etmiş ancak daha sonra bu sözünü unutmuş ve pastayı kendi yemişti. Jerome aldatıldığını düşündü ve öfkelenip birkaç kez kaka dedi. Vermedi pastayı, kendi yedi diye tekrarladı. Bu düşünüş bir anlamda Jeromil'in daha önce sözünü ettiğimiz ah anneye tehdidine benziyordu. Ama bu kez dayak yemedi. Çünkü büyük baba da dahil olmak üzere herkes güldü. Ve bu deyiş eğlenmek için aile içinde sık sık tekrar edildi. Bu da uyanık Jeromil'in gözünden kaçmadı. Tabii ki Jeromil o zaman başarısının nedenini anlamadı. Ama biz onu dayaktan kurtaranın kafiye olduğunu ve şiirin büyülü gücünün farkına ilk kez bu şekilde vardığını biliyoruz. Annenin günlüğünün ileriki sayfalarında başka kafiyeli ifadeler de yer alıyor. Ve annenin açıklamalarından bunların tüm aile için neşe ve eğlence kaynağı olduğu anlaşılıyor. Hizmetçi Anette'nin özel portresini de böyle yaratmış olsa gerek. Hizmetçi Anette'cik sanki gelincik. Biraz ileride başka bir deyişe yaslıyoruz. Biz gideriz ormana, içimiz yana yana. Anne bu şiirsel etkinliğin Jeromil'in sahip olduğu son derece özgün yetenek yanında çocuğun Çekçe'yi hece ölçüsüyle konuşulan bir dil sanmasına neden olabilecek kadar çok okuduğu çocuk şiirlerinden de kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak bu konuda annenin görüşüne küçük bir ekleme yapmamız gerekiyor. Sade ve pratik bir adam olan, aynı zamanda da azılı şiir düşmanı olan ve kasten en aptalca beyitleri dizip torununa gizlice öğreten büyük babanın bu işteki rolü yetenek ve edebi modellerden daha önemliydi. Jeromil sözlerinin büyük bir dikkatle kaydedildiğini fark etmekte gecikmedi ve ona göre davranmaya başladı. Başlangıçta sözü derdini anlatmak için kullanırken şimdi takdir ve hayranlık kazanmak ya da güldürmek için konuşuyordu. Sözlerinin başkaları üzerinde yaratıcı etkiyi önceden seviniyor ve sık sık da umduğu tepkiyi göremeyince dikkat çekmek için münasebetsiz şeyler söylediği oluyordu. Ancak bu da her zaman isteneni vermiyordu. Annesiyle babasına ikiniz de ödleksiniz. Ödlek kelimesini karşı bahçede bir çocuktan duymuştu ve öbür çocukların buna çok güldüğünü hatırlıyordu. Dediğinde babasından bir tokat yedi. O zamandan beri büyüklerin sözlerinde neyi beğenip neyi beğenmediklerine ve neyin onları şaşkınlığa düşürdüğüne dikkat ediyordu. Bir gün bahçede annesiyle birlikteyken büyük annenin yakınmalarının hüznünün ifade edildiği anne yaşam yabanı otlar gibi cümlesini kullandı. Bu düşünüşten ne anladığını söylemek güç. Kesin olan bir şey varsa o da yabani otlara özgü o dayanıklı değersizliği ve o değersiz dayanıklılığı kastetmediği, muhtemelen yaşamın hüzünlü ve boş bir şey olduğuna ilişkin hayli belirsiz düşünceyi ifade etmek istediğiydi. Söylemek istediğinden farklı bir şey söylemiş olmasına rağmen sözlerinin etkisi müthiş anlamlı oldu. Anne sustu, saçlarını okşadı ve nemli bakışlarını gözlerinin içine dikti. Jeromil sessiz bir övgü taşıyan bu bakışlardan sarhoş oldu. Öyle ki bunun tekrarlanmasını arzuladı. Yine annesiyle gezerlerken bir taş parçasına tekme attıktan sonra annesine ''Anneciğim bu taşa tekme attım ve şimdi ona öyle acıyorum ki içimden onu okşamak geliyor.'' deyip taşı okşamak üzere yere eğildi. Anne oğlunun yalnızca yetenekli değil aynı zamanda olağanüstü duyarlı ve diğer çocuklardan farklı olduğuna inanmıştı. Bu görüşünden büyük anne ve büyük babaya sık sık söz ediyordu. Kendi halinde askercilik ya da atçılık oynayan Jeromil bu konuşmaları müthiş bir ilgiyle izliyordu. Daha sonra bakışlarını eve gelen konukların gözlerine dikiyor ve bu gözlerin kendisini olağanüstü ve benzersiz, belki de çocuktan çok öte bir çocuk olarak gördüklerini düşünerek kendinden geçiyordu. 6 yaşına yaklaşıp okula başlamasına birkaç ay kaldığında aile kendine ait bir odası olması ve yalnız yatması konusunda ısrar etti. Anne zamanın nasıl akıp gittiğini üzülerek görüyordu. Ama sonunda boyun eğdi. Kocasıyla birlikte üst katın 3. ve en küçük odasının doğum günü armağanı olarak Jerome'le vermeyi ve bir yatakla çocuk odası için gerekli diğer eşyaları satın almayı kararlaştırdılar. Küçük bir etajer, düzen ve temizliğe teşvik etmek için ayna ve küçük bir çalışma masası. Baba odayı Jerome'nin yaptığı resimlerle süslemeyi önerip hemen elmalar ve bahçeleri betimleyen çocuksu karalamalarla kenar süsü oluşturmaya girişti. Bu sırada anne ona yaklaşarak "Senden bir şey isteyecektim," dedi. Baba dönüp baktığında anne hem utangaç hem de kararlı bir sesle devam etti. Kağıt ve boya isteyecektim. Sonra odasına gidip masaya oturdu, kağıdı önüne yayıp kurşun kalemle uzun uzadıya harfler çizdi. Sonunda fırçayı kırmızı boyaya batırıp harflerin içini boyamaya koyuldu. Boyama işi bitince ortaya bir yazı çıktı. Yaşam yabani otlar gibi. Yapıtını gözden geçirdi ve memnun oldu. Harfler düzgün ve aşağı yukarı aynı boydaydı. Buna rağmen başka bir kağıda aynı cümleyi yazıp harflerin içini bu kez de koyu maviyle boyamaya başladı. Bu rengin oğlunun özdeyişinin tarif olunmaz hüznüyle daha iyi bağdaştığını hissediyordum. Daha sonra Jerome'nin dede kaka çaldı, çikolata demiş olduğunu hatırladı ve dudaklarında mutlu bir gülümseme açık kırmızı boyayla yazmaya koyuldu. Sevgili dedemiz, çikolatayı seversiniz. Ardından kaçamak bir gülümseyişle ikiniz de ödleksiniz sözünü hatırladı. Ancak bunu tekrarlamaktan kaçınarak yerine biz gideriz ormana, yürek coşar kana kana yazıp yeşile boyadı. Sonra da morla anettecik sanki gelincik yazdı. Jeromil hizmetçi anettecik demişti. Ama anne hizmetçi sözcüğünün kulağa hoş gelmediği kanısındaydı. Bunun ardından Jeromil'in tekme attığı taşı okşamak için eğilmiş olduğunu hatırladı ve bir an düşündükten sonra açık maviyle yazmaya koyuldu. Bir taşın bile canını yakamam. Son olarak çok hafif bir sıkıntı ama daha çok da zevkle turuncu renkte "Anneciğim, seni emzik gibi öpeceğim." Ardından da altın yaldızla "Benim annem annelerin en güzeli" yazdı. Doğum gününden bir gün önce annesiyle babası heyecan içindeki Jeromil'i yatmak üzere büyükannesinin yanına gönderip eşyaları taşımaya ve duvarları süslemeye giriştiler. Ertesi sabah çocuğu kılık değiştirmiş odaya getirdiklerinde anne sinirliydi ve Jeromil de onun sıkıntısını dağıtacak hiçbir şey yapmadı. Şaşkınlıktan ağzı açık tek söz edemiyordu. Esas ilgisini çeken masaydı ama ilgisini çok belirsiz ve çekingen bir şekilde ifade ediyordu. Bu, üzerine defter ve kitap koyacak bir yer bulunan eğimli ve açılır kapanır tipte yazı yazılan kısmı oturacak kısmıyla tek parça oluşturan ve okul sıralarına benzeyen garip bir mobilyaydı. Artık sabredemeyen anne, "Söyle bakalım, hoşuna gitti mi?" diye sordu. "Tabii hoşuma gitti," dedi çocuk. "Peki en çok hoşuna giden ne?" diye sordu büyükanneyle birlikte kapının eşiğine dikilmiş, nice zamandır bekleyen, sahneyi hayranlıkla seyretmekte olan büyük baba. "Sıra," dedi çocuk. Oturdu ve kapağı açıp kapamaya koyuldu. "Ya resimlere ne diyorsun?" diye sordu büyük baba friz gibi yerleştirilmiş resimleri göstererek. Çocuk başını kaldırıp gülümsedi. "Biliyorum onları. Böyle duvara yapıştırılmış hallerini nasıl buluyorsun?" Küçük yazı masasında oturmaya devam eden çocuk duvara yapıştırılmış resimlerin hoşuna gittiğini belirtmek için başını salladı. Annenin yüreği daralıyordu. Odadan kaçıp gitmeyi istedi. Fakat oradaydı ve duvara asılı yazıları sessizce geçiştiremezdi. Çünkü bu sessizliği bir mahkumiyet olarak hissedecekti. Bu nedenle "Bir de yazılara bak," dedi. Çocuk başını önüne eğiyor ve yazı masasının içine bakıyordu. "Biliyor musun, istiyordum ki," diye söze başladı büyük bir sıkıntıya düşmek üzere olan anne. "İstiyordum ki beşikten okula nasıl büyüdüğünü hatırlayabilesin. Çünkü sen çok akıllı bir çocuktun ve hepimiz için sevinç kaynağı oldun." Bunları sanki mazeret gösteriyormuş gibi söylüyordu ve heyecanlandığında da aynı şeyi üst üste birkaç kez tekrarladı. Sonunda ne söyleyeceğini bilmeyip sustu. Ama hediyesinden dolayı Jeromil'in ona minnet duymadığını düşünürken yanılıyordu. Kuşkusuz Jeromil söyleyecek bir şey bulamıyordu. Fakat hoşnutsuz da değildi. Sözleriyle övünç duyuyor ve onları boşa harcamaktan çekiniyordu. Onları özenle boyanarak temize çekilmiş ve resme dönüştürülmüş halde gördüğü şu an nasıl yanıtlayacağını bilemediği, kendisini korkutacak denli büyük ve beklenmedik bir başarı duygusuna kapılıyordu. Dikkate değer sözler söyleyen bir çocuk olduğunu anlıyor ve bu çocuğun tam da bu sırada olağanüstü bir şey söylemesi gerektiğini biliyor, ancak ne diyeceğini bilemediğinden başını öne eğiyordu. Ama kafasını kaldırıp da sözlerini duvarlarda anıtlaşmış, donmuş ve kendisinden daha büyük ve daha kalıcı olarak gördüğünde kendinden geçmişti. Kendi kişiliğiyle çevrildiği, sayısız olduğu, tüm odayı, tüm evi doldurduğu izlenimine kapılıyordu. Jeromil daha okula başlamadan okuma yazmayı biliyordu. Bu nedenle annesi doğrudan ikinci sınıfa başlayabileceğini düşündü. Bakanlıktan istisnai bir izin sağladı ve Jeromil özel bir komisyon tarafından sınavdan geçirildikten sonra kendisinden 1,5 yaş büyük çocuklarla birlikte okula başladı. Okulda da herkes ona hayran olduğundan sınıf aile yuvasının yansıması gibi geliyordu ona. Anneler günde çocuklar yapıtlarını okuldaki törende sergilediler. Kürsüye en son Jeromil çıktı ve dokunaklı şiiriyle seyircilerden hayli alkış topladı. Ancak bir süre sonra bu alkışlayan seyirci kesiminin ardında onu sinsice izleyen ve düşmanlık duyan bir kesimin bulunduğunu anladı. Diş hekimine gittikleri bir gün tıklım tıklım dolu olan bekleme salonunda sınıf arkadaşlarından birine rastladı. Sırtlarını pencereye dayayıp yan yana oturdular. Jeromil bu sırada yaşlı bir beyin konuşmalarını hoşnut bir gülümsemeyle dinlediğini fark etti. Bu ilgi işaretinden cesaret alarak arkadaşına, herkesin duyabilmesi için sesini biraz yükselterek, Milli Eğitim Bakanı olması haline neler yapacağını sordu. Arkadaşı ne söyleyeceğini bilemediğinden kendi düşüncelerini sayıp dökmeye başladı. Bu da pek zor olmuyordu. Çünkü büyük babasının ona eğlendirmek için verdiği söylevleri tekrarlamakla yetiniyordu. Jeromil, bakan olursa okul 2 ay tatil, 10 ay sürecek, öğretmen çocukların sözünü dinleyecek, onlara kahvaltılık almak için bakkala gidecek ve Jeromil'in üzerine basarak yüksek ve anlaşılır bir sesle ayrıntılarını sergilediği bir sürü olağanüstü şey olacaktı. Sonra muayene odasının kapısı çalındı ve yanında bir hastayla birlikte hemşire dışarı çıktı. Dizleri üzerinde kaldığı sayfayı hatırlamak için arasına parmağını sokmuş olduğu kitabını tutan bir kadın hemşireye dönüp neredeyse yalvaran bir sesle yakındı. Ne olur çocuğa bir şey söyleyin. Kendini gösteride sanması katlanılmaz bir şey. Noel ertesinde öğretmen öğrencileri teker teker tahtaya kaldırıp Noel ağacının altında buldukları hediyeleri anlatmalarını istedi. Jeromil yapboz oyununu, kar kayaklarını, buz patenlerini, kitaplarını saymaya koyuldu. Ancak çocukların kendisine, kendisinin onlara baktığı tutkuyla bakmadıklarını ve bazılarının tersine kayıtsız, hatta düşmanca bir ifade taşıdıklarını çabuk fark etti. Konuşmasını kesti ve diğer hediyelerden tek kelime bile bahsetmedi. Yok, merak etmeyin. Defalarca anlatılmış olan zengin çocuğu ve ondan nefret eden yoksul arkadaşları öyküsüne yeniden başlamaya niyetli değiliz. Aslında Jeromil'in sınıfında aileleri onunkinden daha zengin çocuklar da vardı. Ama bunlar diğerleriyle iyi anlaşıyorlar ve kimse zenginliklerini yüzlerine vurmuyordu. O halde Jeromil'de arkadaşların hoşuna gitmeyen ne vardı? Onları rahatsız eden, kayıtsız kılan neydi? Söylemeye dilimiz varmıyor ama bu zenginlik değildi. Annesinin sevgisiydi. Bu sevgi her şeyin üzerinde izler bırakıyordu. Gömleğinde, başlığında, kullandığı kelimelerde, okul defterlerini koyduğu çantasında, evde vakit geçirmek için okuduğu kitaplarda, her şeyinde yazılıydı. Her şey onun için özel olarak seçilmiş ve hazırlanmıştı. Pinti büyük annesinin ona diktiği gömlekler, Allah bilir neden, erkek gömleğinden çok kız gömleğine benziyordu. Gözlerinin önüne düşmemesi için annesi tarafından tokayla alınan, üstünde toplanan uzun saçlarla dolaşmak zorundaydı. Yağmurlu günlerde annesi büyük bir şemsiyeyle okulun önünde beklerdi. Oysa arkadaşları ayakkabılarını çıkarıp su birikintilerinin içinde oynarlardı. Anne sevgisi erkek çocukların alnına, diğer çocukların yakınlık duymasını engelleyen bir damga vurur. Kuşkusuz Jeromil zamanla bu damgayı gizlemeyi öğrendi. Ama görkemli bir şekilde okula başlayışının ardından kendisiyle alay eden arkadaşlarını sırf eğlenmek için kendisini birçok kez patakladıkları, bir ya da iki yıl süren güç bir dönem geçirdi. Fakat yaşamının en kötü yılları olan bu dönemde bile ömür boyu minnettar kaldığı birkaç arkadaşı oldu. Bir iki kelimeyle dahi olsa onlardan söz etmek gerek. Bir numaralı arkadaşı babasıydı. Bazen topun başına geçiyor, öğrenciyken futbol oynarmış, Jeromil de iki ağacı kale yapıyordu. Babası şut çektiğinde Jeromil kendini Çek milli takımının kalecisi gibi görüyordu. İki numaralı arkadaşı büyük babasıydı. Jeromil'i yanına katıp mağazalarına götürüyordu. Bunlardan biri babasının daha şimdiden tek başına yönettiği büyük bir ecza deposu, diğeri ise parfümeriydi. Parfümerideki tezgahtar Jeromil'i sevecen bir gülümseyişle karşılıyor ve tüm parfümleri koklamasına izin veriyordu. Öyle ki bir süre sonra değişik markaları kokularından tanır olmuştu. Gözlerini kapıyor ve büyük babasının şişeleri burnunun önünden geçirerek kendisini sınamasını istiyordu. Sen bir koku üstadısın diyordu büyük baba ve Jeromil de aynı kokuların mucidi olduğunu düşünüyordu. Üç numaralı arkadaş Alik'ti. Alik bir süreden beri villada yaşayan küçük, delibaş bir köpekti. Eğitilmemiş ve başına buyruk olmasına rağmen Jeromin ona hoş düşler borçluydu. Çünkü onu kendisini okul koridorunda sınıfın önünde bekleyen ve ders bitince eve kadar eşlik eden vefalı bir dost olarak görüyordu. O derece vefalı ki tüm arkadaşları Jeromin'i kıskanıyor ve peşinden gelmek istiyorlardı. Köpeklerle ilgili düşler kurmak yalnızlığının tutkusu haline geldi. Hatta garip bir dualizme sürükledi. Ona göre köpekler hayvanlar dünyasının tüm iyiliğini, tüm doğal erdemlerini toplamını temsil ediyorlardı. Köpeklerin kedilere karşı olduğu bir savaş, generalleri, subayları olan ve kurşun askerleriyle oynarken öğrendiği tüm savaş hileleriyle birlikte bir savaş düşlüyor ve nasıl ki insan her zaman adaletten yana olmak zorundaysa o da hep köpeklerden yana olmak zorunda kalıyordu. Babasının odasında elinde kağıt kalemle hayli zaman geçirdiğinden köpekler resimlerinin başta konusu haline geldiler. Köpeklerin general, asker, futbolcu ve şövalye olduğu sayılamayacak kadar çok destansı sahne vardı. Bu insana özgü rolleri dört ayaklı yapılarıyla beceremeyecekleri için de Jeromin onları insan vücutlu olarak betimliyordu. Bu büyük bir buluştu. Aslında insan çizmeye kalkıştığında ciddi bir güçlükle karşılaşıyordu. İnsan yüzü çizmeyi beceremiyordu. Buna karşılık ucunda burnuyla köpek başının öne doğru uzamış şeklini çizmede çok başarılıydı. Öyle ki düşleri ve beceriksizliği köpek başlı adamlardan oluşan garip bir evren, basitçe çarçabuk çizilebilecek ve futbol maçlarına, savaşlara ve haydut öykülerine uydurabilecek kişilerden oluşan bir evren doğurmuştu. Uzun süren maceralar çiziyor ve dünyanın kağıdını dolduruyordu. Arkadaşları arasında kendi yaşındaki tek çocuk ancak dördüncü sırada yer alıyordu. Bu okulun kapıcısının oğluydu. Soluk yüzlü ufak tefek bir adam olan kapıcı sık sık öğrencileri müdüre gammazlarlardı. Öğrenciler de sınıfın şamaroğlanı olan oğlu aracılığıyla ondan intikamlarını alıyorlardı. Öğrenciler birbiri ardına Jeromin'den yüz çevirmeye başladıklarında kapıcının oğlu tek sadık hayranı olarak kaldı ve sonunda villaya davet edilmeye hak kazandı. Kendisine kahvaltı verildi, yemek çıkarıldı. Jeromin'in yapbozlarıyla oynadı ve daha sonra da birlikte ev ödevlerini yaptılar. Bir sonraki pazar Jeromin'in babası ikisini birlikte futbol maçına götürdü. Karşılaşma çok iyiydi. Karşılaşma kadar Jeromin'in oyuncuları isimleriyle tanıyan ve bu işi bilen biri olarak eleştiriler yapan babası da çok iyiydi. Öyle ki kapıcının oğlu gözlerini ondan ayıramıyor, tabii Jeromin de bundan gurur duyuyordu. Görünüş itibariyle komik bir ilişkiydi. Jeromin her zaman temiz pak giyinmiş, kapıcının oğlunun ceketinin dirsekleri delik, Jeromin'in ev ödevleri özenle hazırlanmış, kapıcının oğlunun ise derslerle arası pek iyi değil. Bununla birlikte Jeromin bu sadık arkadaşının yanında kendini mutlu hissediyordu. Çünkü kapıcının oğlu olağanüstü güçlüydü. Bir kış günü arkadaşları onlara saldırdılar ama ağızlarının payını aldılar. Jeromin arkadaşlarıyla birlikte sayıca üstün bir rakibe karşı zafer kazanmış olmaktan mutluydu. Ama başarılı bir savunmanın getirdiği saygınlık saldırının getirdiği saygınlıkla karşılaştırılamazdı. Banyo'nun ıssız arsaları arasında aylaklık ettikleri bir gün öylesine temiz ve öylesine iyi giyimli bir çocuğa rastladılar ki baloya gittiğine yemin edebilirlerdi. Muhallebi çocuğu dedi kapıcının oğlu ve çocuğun yolunu kesti. Alaylı sorular sordular ve korkusuyla eğlendiler. Sonunda çocuk cesaret bularak onlardan kurtulmaya kalkıştı. Vay vay vay şuna bak bunun bedelini pahalı ödeyeceksin diye haykırdı. Bu haddini bilmez dokunuşla ruhunun derinliklerine kadar yaralanan Jeromin kapıcının oğlu bu sözleri bir işaret olarak yorumladı ve çocuğun suratına bir tane yapıştırdı. Zeka ve fizik bazen dikkate değer bir şekilde birbirini tamamlayabilir. Cılız Biro'nun fedakarca kendisine her tür sporu öğreten boksör Jackson'a ateşli bir sevgi duyduğu doğru değil midir? Vurma, sadece tut dedi arkadaşına Jeromin ve ısırgan otu bulmaya gitti. Sonra çocuğu soyunmaya zorladılar ve tüm vücudunu ısırgan otu dalıyla kırbaçladılar. Bu sırada Jeromin sevgili oğlunu ıstakoz gibi kızarmış görmek kuşkusuz annenin çok hoşuna gidecek diyor ve arkadaşına karşı erkekçe bir dostluk, muhallebi çocuklarına karşı ise erkekçe bir nefret duyuyordu. Ama neden Jeromin tek çocuk olarak kalıyordu? İkinci bir çocuğu istemeyen annesi miydi? Tam tersine, o ilk annelik yıllarının mutlu çağına yeniden kavuşmayı eni konu istiyor ama kocası yeni bir doğumu geciktirmek için sayılamayacak kadar çok neden ileri sürüyordu. Kuşkusuz ikinci bir çocuğa duyduğu özlem azalmıyordu. Fakat daha fazla üstelemeye de cesaret edemiyordu. Çünkü kocasının yeniden reddetmesinden korkuyor ve bu reddin kendisini küçük düşüreceğini biliyordu. Ama annelik arzusu ondan söz etmeyi kendisine yasakladıkça daha çok aklına geliyordu. Bu arzuyu gayrimeşru, gizli, dolayısıyla da yasak bir şeymiş gibi düşünüyordu. Kocasının bir çocuk verebileceği fikri onu yalnızca çocuk nedeniyle çekmiyor, şehvet uyandıracak ikili bir anlam kazanıyordu. "Gel bana küçük bir kız ver," diyordu içinden kocasına ve bu kelimeleri tahrik edici buluyordu. Arkadaş ziyaretinden geç ve biraz da keyifli döndükleri bir gece, Jaromil'in babası karısının yanına uzanıp ışığı söndürdükten sonra evlendiklerinden beri görmeyle değil dokunmayla kendisini arzuya bırakarak ona körlemesine sahip oluyordu. Yorganı attı ve ona sarıldı. Aşk ilişkilerinin istisnai durumu ve şarabın sarhoşluğu kadının uzun zamandır duymadığı bir arzuyla kendini vermesine yol açtı. Birlikte bir çocuk yaptıkları düşüncesi yeniden zihnini kaplıyordu. Kocasının zevkin doruğuna yaklaştığını hissettiğinde kendine hakim olmayı bıraktı ve kendinden geçmiş bir halde her zamanki gibi ihtiyatlı olamayacağını, bedenini ondan ayırmayacağını, ona bir çocuk vermek, minicik güzel bir kız vermek istediğini haykırmaya başladı. Ve ona o kadar güçlü ve ihtilaçlı bir şekilde sarıldı ki adam karısının isteğinin yerine gelmeyeceğinden emin olmak için zor kullanarak kurtulmak mecburiyetinde kaldı. Daha sonra yorgun bir halde yan yana uzandıklarında kadın kocasına yaklaşıp kulağına ondan bir çocuk sahibi daha olmayı istediğini fısıldamaya koyuldu. Hayır, daha fazla ısrar etmek istemiyordu. Sadece sanki özür diler gibi az önce anne olma arzusunun neden o denli şiddetli ve beklenmedik, belki de uygunsuz bunu kabul ediyordu. Bir şekilde belli ettiğini açıklamaya çalışıyordu. Bu kez kuşkusuz minik bir kızları olacağını ekledi. Kendisi nasıl Jaromil'in çizgilerinde kendisini buluyorsa, kocası da onun çizgilerinde kendisini bulabilecekti. O zaman mühendis, kendisine kalırsa hiçbir zaman ondan bir çocuk sahibi olmak istemediğini, evlendiklerinden bu yana ona ilk kez hatırlatıyordu, söyledi. İlk çocukları söz konusu olduğunda boyun eğmek zorunda kalmıştı. Ama şimdi boyun eğmek sırası ondaydı. Eğer kocasının ikinci bir çocuğun çizgilerinde kendini bulmasını istiyorsa, en sadık görüntüsünü hiçbir zaman doğmayacak bir çocuğun çizgilerinde bulacağına dair güvence verebilirdi. Yan yana uzanmışlardı ve anne artık hiçbir şey söylemiyordu. Kısa bir süre sonra hıçkırıklara boğuldu ve gece boyunca ağladı. Kocası ona dokunmadı bile. Gözyaşlarının en yüzeysel katını bile aşamayan birkaç yatıştırıcı söz söylemekle yetindi sadece. Sonunda her şeyi anladığını sanıyordu. Yanında yaşadığı adam onu asla sevmemişti. İçine gömüldüğü hüzün şimdiye kadar yaşadığı acıların en deriniydi. Neyse ki kocasının ondan esirgediği teselliyi başka biri tarih sundu. Sözünü ettiğimiz geceden 3 hafta sonra kocaya seferberlik kağıdı geldi. Adam asker çantasını yüklenip sınıra doğru yola çıktı. Savaş kapıyı çalmak üzereydi. İnsanlar gaz maskeleri ediniyor, bodrumlarda hava saldırılarına karşı sığınaklar hazırlıyorlardı. Anne ülkenin başına gelen felakete bir kurtarıcıymışçasına sarıldı. Felaketi içinde duyarak yaşıyor ve olayları renkli bir şekilde anlattığı oğluyla birlikte uzun saatler geçiriyordu. Daha sonra büyük güçler Münih'te anlaştılar ve Jaromil'in babası Almanlar tarafından işgal edilen Tabyas'ından geri döndü. O günden beri ailenin tüm üyeleri aşağıda büyük babanın odasında toplanıyor ve her gece çok uzun zamandan beri uyuşmuş olduğunu düşündükleri ama belki de uyur görünüp pusuda bekleyen ve her şeyi koca gövdesinin gölgesiyle örtmek üzere birden siperinden fırlayan tarihin seyrini gözden geçiriyorlardı. Anne bu gölgenin altında kendini ne kadar da iyi hissediyordu. Çekler kitle halinde Sudetler bölgesini terk ediyorlardı. Her türlü savunma onalı elinden alınmış Bohemya Avrupa'nın ortasında koparılmaya hazır meyve gibiydi. 6 ay sonra bir sabah vakti Alman tankları Prag sokaklarını istila etti. Bu sırada Jaromil'in annesi hala vatanını savunması yasaklanmış bir askerin yanındaydı. Ve onun kendisi hiçbir zaman sevmemiş olan adam olduğunu tamamen unutmuştu. Ama tarihin zincirlerinden bu denli azgınca boşandığı dönemlerde bile günlük yaşam er ya da geç su yüzüne çıkar, evlilik yatağı anıtsal bayağılığı ve uyuşturan sürekliliğiyle kendini gösterir. Bir gece Jaromil'in babası elini yeniden annenin göğsüne koyduğunda anne bedenine dokunan adamın kendisini aşağılamış olan adamla aynı kişi olduğunu hatırladı. Elini itti ve ince bir anıştırmayla bir süre önce kendisine sarf etmiş olduğu kaba sözleri hatırlattı. Kötü olmak istemiyordu. Bu redle sadece ulusların büyük maceralarının, kalplerin mütevazi maceralarını unutturamayacağını göstermek istiyordu. Kocasına geçmişteki sözlerini bugün düzeltme fırsatı vermeyi, o zaman aşağılanan kadını da bugün cesaretlendirmeyi diliyordu. Ulus'un trajedisinin kocasını daha duyarlı kıldığından kuşkusu yoktu. Ve kaçamak bir okşayışı bile pişmanlık belirtisi, aşklarının yeni bir safhasının başlangıcı olarak şükranla kabule hazırdı. Ama ne gezer? Eli karısının göğsünden itilen koca arkasını döndü ve hemen uykuya daldı. Praglı öğrencilerin yaptığı büyük gösteriden sonra Almanlar Çek üniversitelerini kapadılar. Bu sırada anne hala kocasını yeniden göğsüne koymak üzere elini yorganın altına kaydırmasını bekliyordu. Büyük baba güzel tezgahtarın 10 yıldan beri kendisini soyduğunu keşfetti. Küplere bindi ve beyin kanaması sonucunda öldü. Çek öğrencileri hayvan vagonlarına doldurulup toplama kamplarına gönderildi ve annenin başvurduğu doktor sinirlerinin kötü durumda oluşuna acıyıp dinlenmesini tavsiye etti. Yazları kaplıca, balıkçılık ve gezinti meraklısı bir yığın turisti çeken bir ırmak ve göllerle çevrili küçük bir kaplıca istasyonunun yakınındaki bir pansiyonu bizzat önerdi. Mevsim bahardı ve göl kenarında sakin gezintiler fikri Jeromil'in annesine çok çekici geldi. Ama daha sonra yürek paralayan bir yaz anısı gibi restoranların bahçelerinde havada asılı kalan, unutulmuş, neşeli dans müziğinden korktu. Kendi nostaljisinden çekindi ve oraya tek başına gidemeyeceğine karar verdi. Kiminle gideceği konusunda düşünmesine gerek bile kalmadı. Kocasının çektirdiği acı ve kendisinin ikinci çocuk arzusu nedeniyle ne zamandan beri onu neredeyse unutuyordu. Ne kadar da aptaldı. Onu unutarak nasıl da kendi kendine acı çektirmişti. Pişmanlık duyguları içinde çocuğun üzerine eğildi ve yüzüne dayayarak "Sen benim ilk ve ikinci çocuğumsun." dedi. Ardından da şu alıkça cümleyi ekledi. "Sen benim birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, 16. çocuğumsun." Sonra çocuğun yüzünü öpücüklere boğdu.